Ayrım 2.
İzmirli bir çifte kağıtlı sardı, esrarlı cigaradan derin bir nefes çekti. Arkadaşına da ikram etti. O da sigaradan uzun bir nefes çekti. 20.000'i kıvırdık dedi. Yere serilmiş vidaları, parçaları ayağıyla iterken Çilli Hoca'nın muskasını buldu. İzmirli şoför de radyatöre bağlı muskayı çıkardı. Küçük muska bir üçgen biçiminde beze dikiliydi. Bezi söktü, içinden bal mumlu bir bez çıktı. Bezi de açınca gazeteden koparılmış bir parça. İzmirli şoför, vay namussuz dedi, gazete parçasını muska diye yutturmuş. Elindeki gazete parçasını okumaya başladı. Devlet borçlarımızın tutarı 982 milyon. Rehinde olan 113 ton altın karşılığı alınan borç 356. Ticari ariyerler 322, kredili ithalat 800. Ekipman kredi anlaşmaları 703 milyon Türk lirası olmak üzere dış ticaret borç tutarı 3 milyar 500 milyona yakındır. Adanalı şoförün muskasından çıkan gazetede de şunlar yazılıydı. Şehirde otobüs buhranı son haddini buldu. Döviz olmadığı için belediye otobüs getiremiyor. Şakacı insanlar. Hayat acıdır beyler. Hayat dikenli bir yoldur. Hayat, benim tam 3 dolu defterim var. Bu defterleri hayat felsefesiyle doldurdum. Şimdiye kadar 16.000 şu kadar hayat şudur, hayat budur, hayat şöyledir, böyledir diye defterime hayat üstüne büyük laflar yazdım. Hayat bir ıstıraptır. Hayat dik ve sarp bir yokuştur. Hayat akan bir sudur. Hayat bir tiyatro sahnesidir. Son defterimin en sonuna da hayat için şunu yazdım. Hayat nedir? Evet işte böyle. Hayat acıdır beyler. Anlatayım da hayat acı mı değil mi siz söyleyin. İşim gücüm yoktu. Miras yedi olduğum için değil. İş bulamadığımdan. 2 gündür suyla havayla yaşıyordum. Parkta oturmuş hayatın ne olduğunu düşünüyordum. Yanımdaki adam gazetesini okuduktan sonra katlayıp cebine koyarken müsaade eder misiniz dedim. Adam gazeteyi uzattı. Hemen küçük ilanlara baktım. İlanlardan birini okuyunca içime bir umut geldi. Her yaşta kadın erkek işçi aranıyordu. Gazeteyi adama verdim. Vakit kaybetmeye gelmezdi. Son gücümü topladım. Koşar gibi ilandaki adrese gittim. Şehrin büyük iş ve ticaret yerinde kocaman bir hanın 5. katı. Azarlarlar, paylarlar diye asansöre bile binemedim. 5. kata geldiğim zaman yorgunluktan merdiven basamağına oturup kaldım. İş isteyeceğim 18 numara karşımdaydı. Bir sürü insan içeri girip çıkıyordu. Girenler umutlu, çıkanlar kızgın, asık suratlıydı. İşverenin karşısına canlı çıkabilmek için epey dinlendim. 18 numaralı kapıdan girdim, karşıma ilk çıkana gazetede bir ilan gördüm de dedim. Odacıya benzeyen adam eliyle içeri gir bekle işareti verdi. Salonda sandalye ve koltuklar doluydu. 6 kadın, 8 de erkek oturuyor, 5 kişi de ayaktaydı. Benim gibi zavallı birine sokuldum. Acaba ne işiymiş dedim. Bilmiyorum dedi, sırayla içeri alıyorlar işte. Kimisi 10 dakika, kimisi yarım saat kadar içeride kalıyor. Sonra bağıra çağıra dışarı fırlıyor. Demeye kalmadı, beklediğimiz salondan içeri açılan kapı küt diye açıldı. Yüzü domates gibi kızarmış, ter içinde şişman bir adam dışarı çıktı. Namussuzlar, alçaklar, reziller diye bağırarak gitti. Herhalde işe almadılar da ondan kızmış dedim. Yanımdaki adam galiba dedi, her çıkan işte böyle bağıra bağıra çıkıyor. Kapıcı sıra kimdi diye sordu. Çok süslü boyalı genç bir kadın bende dedi, kırıtarak içeri girdi. Benim gibi bekleyenlerden birine acaba içeride ne yapıyorlar diye sordum. İmtihan ediyorlar zannederim dedi. Aklımdan okulda öğrendiklerimi geçirmeye başladım. Burası bir ticaret işi yazıhanesi olduğuna göre herhalde hesaptan imtihan edeceklerdi. İçimden kerratı bir kere tekrarladım. Sonra iskonto faiz hesaplarının nasıl yapıldığını düşünmeye başlamıştım ki içeriden bir kadın çığlığı geldi. Kapı kanadı geriye çarptı, kadın alı al moru mor dışarı fırladı. Ahlaksızlar, namussuzlar diye bağırarak gitti. Açık kapıdan dışarıya kalın kalabalık, rahat erkek kahkahaları geliyordu. Acaba kadına bir şey mi yaptılar dedim. Yanımdaki, zannetmem dedi, bir şey yapmış olsalar bağırmazdı. Belki zor bir şey sormuşlardır. Bir delikanlı, evet dedi, kadın zora gelmiş olacak. Yanımdaki adam, erkekler de bağırıyor birader dedi. Odacı sıra kimdi diye sordu. Az önce çıkan kadın için zora gelmiş olacak diyen delikanlı içeri girdi. Ben yine aklımdan mürekkep faiz hesaplarına başlamıştım ki demin içeri giren delikanlı feryat ederek dışarı fırladı. Bu ne biçim iş diye bağırarak kendini merdivene attı. Yanımdaki adam bu delikanlı deminki kadın kadar bile dayanamadı dedi. Benden sonra işe girmek için 4 kişi daha gelip sıraya girmişlerdi. Bir yandan da yenileri geliyordu. Sırası gelip içeri giren 5-10 dakika sonra kan ter içinde suratı kıpkırmızı bağıra çağıra söverek dışarı fırlıyordu. Bir görünüp sırası geleni içeri soktuktan sonra kaybolan odacıyı yakaladım. İçeride adama ne yapıyorlar diye sordum. gülerek tecrübe yapıyorlar dedi gitti. İhtiyar kadınla ihtiyar erkekle öbürleri gibi canlarını kurtarmak istercesine dışarı fırladılar. Bağıra çağıra gidiyorlardı. İçeriden her insan çıkışında açık kalan kapıdan içeridekilerin kahkahası geliyordu. Herkes böyle bağıra çağıra çıkıp gittikçe bir yandan seviniyordum. Demek ki onları işe almıyorlardı. Benim işe girme ihtimalim artıyordu. Ama bir yandan da korkuyordum. İçeride nasıl bir tecrübe yapıyorlardı ki bütün bu insanlar küfrederek dışarı fırlıyorlardı. Korkmaya başlamıştım. Eğer iki gündür aç olmasam işi de tecrübeyi de imtihanı da bırakıp gidecektim. Ama belki işe alırlar umuduyla korku içinde bekliyordum. Benden önceki ihtiyar rengi kül gibi kapıdan çıktı. Öbürleri gibi bağırıp çağırmaya dermanı kalmamıştı. İçeride ne yapıyorlar amca diye sordum. Aman sorma git de gör dedi. Kapıcı sıra kimde diye sordu sesimi çıkarmadım. Benden sonraki sıra sizin dedi. Siz buyurun benim acelem yok dedim. Olmaz ben kimsenin sırasını alamam dedi. Kerata tramvayda otobüste olsa sıra saygı dinlemez beni omuzlar geçerdi. Rica ederim buyurun. Yo vallahi olmaz önce siz buyurun. Kapıcı arkamdan itti kapıyı kapadı. İçimden Allah'a dua ediyordum. Hey yarabbim sen beni mahcup etme sen bana kuvvet ver. Tecrübe midir imtihan mıdır şunu bir yüzümün akıyla atlatıp bir iş güç sahibi olayım. İçeri girdiğim zaman belki açlıktan belki korkudan gözlerim kararıyordu. Burası dayalı döşeli koskocaman bir yazıhaneydi. İçeride sayamadım ama belki 10 kişi vardı. Benden önce çıkana hala kahkahalarla gülüyorlar, gülmekten gözlerinden akan yaşları siliyorlardı. Hepsi de şişman, göbekli, gerdanlı insanlar olduklarından gülmek onlara yakışıyordu. Üstü camlı kocaman bir masanın arkasında oturan adamın karşısına geçtim. Adamın bana ilk sorusu, şakayı sever misiniz oldu. İşe girebilmek için acaba ne cevap vermeliydim? Adamları teker teker süzdüm. İçlerinde hiç benim gibisi yoktu. Hepsi de iyi giyimli, şişman, besili, yanaklarından kan damlayan insanlardı. Bu adamlar herhalde şakayı seviyorlardır diye düşündüm. Zoraki bir gülümseyişle, elbette şakayı severim efendim, hem de çok severim dedim. Hiç şakayı sevmeyen insan olur mu? Madem ki şakayı çok seversin otur şu koltuğa dedi. Açlıktan ayakta duracak bir halim yoktu ama saygılı davranmak için ayakta dururum efendim dedim. Yo olmaz, madem şakayı seviyorsun oturursun. Şakayla oturmak arasında bir ilinti bulamadım ama söz dinlemiş olmak için teşekkür ederim dedim oturdum. Yo yo ona değil şu koltuğa otur. Gösterdiği koltuğa oturdum. Burada gördüğün herkes hepimiz çok şakacıyız dedi. Çok güzel efendim bendeniz de şakaya bayılırım. Adam sağdan soldan konuşmaya başladı. Ara sıra bana sorduklarına kısa terbiyeli cevaplar veriyordum. Ama bana bir şeyler oluyordu. Affedersiniz oturak yerimden bir sıcaklık bastı olur şey değil. Gittikçe sıcaklık artıyor. Artık bu sıcak değil, ateş. Kızgın tavaya konmuş kestane gibi altımdan doğru kebap olmaya başladım. Allah Allah, acaba hasta mıyım? Benim bildiğim insana ateş altından değil, başından gelir. Sağa sola kıvranıyorum olmuyor. Ben kıvrandıkça onlar da bana bakıp bakıp gülüyorlar. Zaten adamlar şakacı, benim halim de gülünmeyecek gibi değil ki. Canım yanıyor ama ben de onlara bakıp gülmeye başlıyorum. Altımdan öyle bir ateş geliyor ki sanki tutuşacağım. Karşımdaki, ne o, rahatsız mısınız dedi. Hastayım desem belki işe almaz onun için. Hayır sıhhatim yerinde turp gibiyim dedim. Neden öyle kıvranıyorsunuz? Adamlar kahkahadan kırılıyorlar bir bahane bulmak için. Affedersiniz dedim fistülüm var da müsaade ederseniz ayakta durayım oturamıyorum. Artık gülmekten yerlere yatacaklar. Her tarafımdan terler boşanıyor. Alnımdan akan terleri sildim ayağa kalktım. Ne gülüp duruyorsunuz diye bağıracağım ama adamlar şakacı ya beni işe almazlarsa. Masadaki adam zile bastı gelen odacıya. Beye bir çay getir dedi. Buna sevindim. Demek ki beni beğenmişlerdi. Açlıktan karnım gurulduyordu. Sıcak çayı içersem açlığımı bastırırdı. Odacı çayı getirdi. Ben ayaktaydım. Bardağı elime aldım. İki kesme şekeri çaya atar atmaz puf diye çay köpükler saçarak havaya fışkırdı. Neye uğradığımı şaşırdım. Elimden bardağı zor attım. Üstüm başım köpüklü çay içinde kalmış. Ellerim sıcak çaydan yanmıştı. Herhalde bir pot kırmıştım. Adamlar gülmekten artık yerlere yuvarlanıyorlardı. Doğrusu gülünmeyecek halde de değildim. İçlerinden biri kahkahalar arasında şu karşıki kapıyı aç da masanın üstünde bir dosya olacak onu getir dedi. Adamın gösterdiği kapıyı açtım dosya falan yoktu. Arandım tarandım yok. Hay Allah yok desem acaba beceriksiz mi derler korkarak. Yok efendim dedim. Hala gülen adam buradaymış gel dedi. Tam gelirken aman kapıyı açık bırakmışsın dedi hemen kapa. Kapıyı kapadım bu sefer başka biri sormaya başladı. Ama sorularına cevap veremiyorum ki bir hapşırık tuttu beni. Bütün terslikler üst üste geliyor. Adınız ne? adım hap hap hap hap şu memmem meh ha ha hap şu adım Mehmet şu. Adamlar yerlere yuvarlanıyorlar. Şu başıma gelenlere ne diyeyim bilmem ki. Tam 40 yılda bir iş çıktı, yok oturak yerime ateş basar, yok çayı dökerim, hapşırırım. Kaç yaşındasınız? Hapşu, 41 hapşu. Gülmekten boğulacaklar. İçlerinden biri, karşıda musluk var, git suratını yıka dedi. Yüzümü yıkayınca biraz açıldım, hapşırık kalmadı ama bu sefer başladı gözlerim sulanmaya. Göz sulanması değil, basbayağı hüngür hüngür ağlıyorum. Olur şey değil, hiç başıma gelmemişti. Acaba açlıktan mı bilmem ki. Maskara oldum gitti adamlara. Böyle sakar bir hapşırır bir zırlar adamı işe alırlar mı? Neden ağlıyorsunuz? Ben mi? Bilmem annem rahmetli. Bir gülüyorlar bir gülüyorlar ki laf değil hüngür hüngür ağlıyorum. Bir tanesi dolaptan bir şişe kolonya çıkardı. Biraz koklayın açılırsınız dedi. Avucuma döktüğü kolonyadan derin bir nefes aldım. Galiba sinir kolonyasıymış. Oh içim açıldı. Ben de bugün mutlaka bir şey var. Bu sefer de hıçkırık tutmasın mı? Hık hık. Adamlar bana deli diyecekler. Bir ağlar, bir hapşırır, bir hıçkırır. Hala ne diye kovmuyorlar bilmem. Ne iş yapardınız? Ön hık boyacılık hık. Aman yeter sus diye bağırıyorlar, gülmekten ölecekler. Şu dolabı açar mısınız? Dolabın kapısını açarken sanki top patladı. Güm, ben korkudan yere yuvarlandım. Olursa bu kadar terslik olsun. Artık işe falan almazlar. Bir şey değil, adamları güldüre güldüre öldüreceğim. İçlerinde en irisi masanın üstündeki tozu üfledi. Biraz sonra da boğulur gibi kahkahalar arasında "Neye kaşınıyorsunuz?" diye sordu. "Vallahi temizim, dün yıkandım ama bilmem nedense bir kaşınmadır geldi üstüme." Pire desem değil, pire insanın bir yerine girer. Benim her tarafım kaşınıyor. Hart, hart, hart. En yaşlı olanı "Tahsiliniz ne?" diye sordu. "Edebiyat fakültesini bitirdim." Kulağını ağzıma yanaştırdı. "Hızlı söyleyin, ağır işitirim." dedi. Kulağında ağır işitenlere özgü alet vardı. Bir yandan hart hart kaşınırken bağırdım. Edebiyat fakültesi. Ha? Ağzımı alete yapıştırdım. Edebiyat derken adamın kulağındaki aletten suratıma fıskiye gibi su fışkırmasın mı? Neye uğradığımı şaşırdım. Olduğum yerde yıkıldım. Burası yazıhane değil, perili evdi. Açlıktan da gözlerim dönmeye başladı. Yalnız ben değildim yerde. Onlar da gülmekten yerlere serilmişlerdi. Bir zaman kahkahadan sara nöbeti geçirir gibi yerde debelendiler. Neden sonra kendilerine geldiler, ayağa kalktılar. Artık gülmüyorlardı, hepsi birer ciddi iş adamı olmuşlardı. Şaka maka kalmamıştı, bir tanesi, "Aferin," dedi, "çok iyi dayandın. Şimdiye kadar belki 40 kişi geldi, hiçbiri sonuna kadar dayanamadı. Hatta ilk tecrübede kaçanlar bile oldu." "Anlamadım beyefendi, neye dayandım?" "Amerika'da şaka malzemesi imal eden bir fabrika var, bize iş teklif etti. Bazı şaka malzemesi gönderdi." "Evet. Bu şakaların bazısı ağır oluyor, tehlikeli oluyor. Onun için önceden bir tecrübe yapmak istedik." Sonra birbirleriyle konuşmaya başladılar. "Amerika'da bu eşyaları satan tam 10 bin mağaza varmış." "Evet, evet, senede 20 milyon dolardan fazla ciro yapıyorlarmış." "Burada da iyi satış olacak. Tecrübe de gösterdi ki hiçbir tehlikesi yok. Fabrika bize 50 kalem mal teklif ediyor." "Öbürlerinden de isteyelim. Bu işte kazanç var. Çünkü bizim halkımız Amerikalılardan daha şakacıdır. Biz şakayı seven insanlarız." En yaşlı ve en şişmanları katipleri olduğunu tahmin ettiğim birine "Not et," dedi. "2000 tane sandalyeye konacak kıç kızdırma levhası, 10.000 kutu kaşıntı tozu, 500 sandık hıçkırık kolonyası, 5.000 düzine su fışkırtan sağır aleti, 20.000 şişe göz yaşartıcı su, 5 ton deli şeker, 30.000 kutu patlama kapsülü. Hepsini yaz, hemen göndersinler." Beni takdir ettiklerine göre herhalde işe almış olacaklardı. Ama doğrusu işimin ne olduğunu anlayamamıştım. Kendi aralarında konuşurlarken beni bir kenarda unutmuşlardı. Benimle en çok uğraşana, "Beyefendi," dedim, "acaba işe kabul olundun mu?" "Ha," dedi, "bak seni unutmuştum. Evet, isteklerin içine senden daha dayanıklısı çıkmadı. Seni işe aldık." Katibine döndü. "Muhasebeciye söyle, vezneye söylesin. Bu adama 2,5 lira versinler." Sonra bana, "Bizim şirketimiz Amerika'daki fabrikadan her ay bu şaka malzemelerinin başka çeşitlerinden getirecek," dedi. "Sen her ayın 3'ünde burada bulun. Yeni gelen şaka aletlerini üzerinde tecrübe ederiz. Sonra gider vezneden 2,5 liranı alırsın. Her ayın 3'ü unutma." diye güldüm. O da güldü. "Çok şakacısınız. Ben de şakayı çok severim." Gülüyordum. O da gülüyordu. Aç maç ama bütün gücümü toplayıp herifin burnuna bir yumruk indirdim. Geri geri gitti, kıçının üstüne düştü. Burnundan fış diye kan fışkırıyordu. Öbürleri de şaşırmışlardı. "Size küçük bir şaka yaptım," dedim. "Ama böyle de şaka olmaz ki, bu eşek şakası." Ne yapalım? Biz fakiriz. Ayda kazanacağımız 2,5 lirayla sizin getirttiğiniz şaka oyuncaklarından alamayız ki. Sizin hatırınız için şaka da mı yapmayalım? Aletsiz şaka işte bu kadar olur. Kapıyı çat diye kapadım çıktım. Hemen evime gittim. İçi hayat felsefesiyle dolu defterimin en sonuna şunu yazdım. Hayat acı bir şakadır. Alın teri. Onu görmeyeli ancak 3 yıl olmuştu. Sevdiğim bir arkadaştı. Nasıl sevmem, yoksulluk günlerimizde sefaletimizi dostçasına bölüşmüştük. Bir simidi ikimiz bir bardak çayda ıslatır yerdik. Bana eski bir pardesü vermişti. Pantolonum, ceketim delik deşik olduğu için bütün bir yaz sıcağında o kalın pardesüyü sırtımdan çıkaramamış, kaplıca musluğu gibi zırıl zırıl terlemiştim. Bana bir okul arkadaşım al şu parayı da bir iş yap diye 2000 lira vermişti. Bütün hayatımda iş denen şeyi beceremediğim için 2000 lirayı götürüp onun avucuna bırakmıştım. O kendisini müthiş, eşsiz bir iş adamı görürdü. Onu benden önce tanıyanlar da öyle söylüyorlardı. İstanbul'un karaborsa kralıymış. Emri altında 40-50 karaborsacı çalışırmış. Günde temiz para 1000-2000 lira kazanırmış. Sonra bir tersi dönmüş, meteliksiz kalmış. Benim de huyumdur. Nerede tersi dönenler, nerede mirasını yiyip meteliksiz kalanlar varsa onları arayıp bulur, onlarla arkadaş olurum. Onu tanıdığım zaman belki üst üste 10 defa iflas etmişti. Artık öyle olmuştu ki bir alacaklısı karşısına çıkıp parasını istese kovardı. Ama hiçbir zaman zengin olmak umudunu yitirmedi. İnsanın işi ters gitti mi gider. Bir eski okul arkadaşımdan alıp verdiğim 2000 lira da onu düzeltmedi. Bu başarısızlığı ne ben onun başına kalktım ne de o bana dostluğunu esirgedi. Sonra ben o 2000 liranın ödeyebildiğim kadarını 3-5 o eski arkadaşıma ödedim. Araya pek çok olaylar girdi, dostluğumuzun arası soğudu, birbirimizi kaybettik. Geçen de başka bir arkadaşla konuşurken söz döndü dolaştı ona geldi. Şimdi görme onu dedi, zengin oldu. Deme yahu, vallahi günde 1000 liraya para demiyor. Haydi canım, özel arabası var, şoförü var. Nasıl oldu? Basbayağı oldu işte, bir telefonda gün oluyor 10.000 lira kazanıyor. Alay mı ediyorsun? Bir han yaptırdı, bir de apartman yaptırıyor. İnsanın bir türlü inanması gelmiyor. 3 yılda bütün bunlar nasıl olur? Ben gece gündüz çalışıyorum da bodrum katındaki evimin kirasını bile zar zor veriyorum. Bir de üstelik ne kadar eski borcu varsa ödüyor demesin mi? Aklıma şu bizim eski hesap geldi. Kendisine bir mektup yazdım. Belki hatırlarsın dedim, hani şu. Hatırlamış. Bir adam gönderdim, parayı verdi. Kendisiyle telefonda konuştuk. Sen neye bana gelmiyorsun dedi. Yahu dedim, ben zaten uğursuzum biriyim, kendime faydam yok, sana bari zararım dokunmasın. Eskiden geliyordun dedi. Eskiden sen de benim gibi meteliksizin biriydin dedim, kaybedecek neyim vardı? Çok isaretli kalktım gittim. Büyük bir handa 5-6 odalı yazıhane tutmuş. Kapısının üzerinde alın teri ithalat ihracat komisyon işleri yazılı. Beni çok iyi karşıladı. Arabasına bindik, öğle yemeğini yedik. Başka bir ticarethanesi daha varmış, onun da adı alın teri ticaret evi. Aman arkadaş dedim, 3 yıl içinde bütün bunları nasıl yaptın? Alnımın teriyle. Kim bilir kaç 1000 lira olan arabayı gösterdim. Ya bu? Alnımın teriyle. Sonra beni kendi hanına götürdü. Onun da kapısında alın teri hanı yazılı. Bir han daha yaptırıyormuş, adı küçük alın teri hanı. Akşam üzeri yine otomobiliyle apartmanına götürdü. Şaşırdım kaldım. 2'şer daireli 8 katlı bir apartman. Her dairede 6 oda var. Kapıdan girerken başımı kaldırıp baktım. Alın teri apartmanı yazıyor. Artık dayanamadım. Bana bak dedim, sen bu ticaret hanelerinin, hanlarının, apartmanlarının adlarını değiştir. Neden? Değiştir işte. Ne koyayım? İdrar ticaret evi, büyük idrar hanı, küçük idrar hanı, idrar apartmanı koy. Tekrar neden diye sordu. Neden olacak dedim, çalışmaktan yalnız aldım değil koltuk altım terliyor, imanım gevriyor. Hala bir ev kirasını veremiyorum. Senin aldığın kara kulak suyunun kaynağı olsa 3 yılda bu kadar terlemez be. Seninkisi alın teri değil, sidik. Durmadan fıçı fıçı bira içsen 3 yılda bu kadar idrar bile gelmez insandan. Allah'a ısmarladık demeden ayrıldım. Daha alacağım 500 lira var. Adam göndersem acaba verir mi? Eğer vermezse yandım. 500 lirayı çıkarmak için daha böyle 50 yazı yazmam gerekecek. Epeyce alnım da altım da terleyecek demektir. Ne güzel memleket. İki komşu memleket arasında bir ticaret anlaşması yapılacaktı. Bu maksatla komşu memleketlerin birinden bir ticaret heyeti öbür memlekete gelmişti. Misafir ticaret heyetinin başkanı kendi memleketine günü gününe rapor gönderiyordu. Aşağıda bu günlük raporların çevirisini bulacaksınız. 3 Mart 1900 Havaalanında uçaktan indiğimiz zaman bizi gümrük memurlarından başka karşılayan olmadı. Memurlar bavullarımızı, valizlerimizi didik didik arayıp taramaya başladılar. Biz bu hareketin protokole aykırı olduğunu, ticaret heyeti olduğumuzu, eşyalarımızı arayamayacaklarını söyledikse de gümrük memurlarına anlatamadık. Belgelerimizi gösterdik, para etmedi. Muayeneden sonra 2 saat kadar bekletildik. Gelen giden olmadığı için ne yapacağımızı bilemiyorduk. Gece için kendimize bir otel aramaya karar verdiğimiz sırada bizi 500 kişiye yakın bir kalabalık karşılamaya geldi. Karşılayıcıların başında bulunan zat, "Biz sizi deniz yoluyla geleceksiniz diye sabahtan beri iskelede bekliyorduk," dedi. "Pek şakacısınız," diye cevap verdim. Bu zatın bizim memlekete denizden yol olmadığını bilmemesine elbette imkan yoktu. Gümrük memurlarından şikayet ettik. Pek nazik şekilde özür diledi. "Sizi bizden sanmışlar, bir kaçakçı çetesi geliyor diye ihbar olmuş da." Sonra gülerek ekledi. "Sizi yabancı yerine koymamışlar, bizden sayılırsınız." "Teşekkür ederiz." Karşılayıcıların başında gelen zat, "Sizi ancak 500-600 kişiyle karşılayabildik," dedi. "Neden bu kadar kalabalık?" diye sormama vakit bırakmadan, "Çünkü," dedi, "gazeteciler Amerika'dan gelen bir artisti karşılamaya gitmişler. Vekil bey de propaganda gezisinde, müsteşar bey açılış töreninde, umum müdür de barajda. Vali pazarı teftişe çıktı. Protokol müdürü garda başbakanı uğurluyor. Mektupçu ile hukuk işleri müdürünü bu sabah emekliye ayırdılar. Özel kalem müdürü görülen lüzum üzerine izinli gönderildi. Umum müdür muavini sıhhi sebepten istifa etti. Kala kala bir ben kaldım. Onun için bu kadar az kişi geldik. Yoksa 15-20 bin kişiyle sizi karşılardık." "Zat haliniz kimsiniz?" diye sordum. "Ben vekaletin müsteşar muavininin 1. şube müdür vekilini sekreter yardımcısına vekalet ediyorum. Eğer vekalet emrine alınmazsam, sıhhi sebepten istifa ettirilmezsem, mecburi izine gönderilmezsem, görülen lüzum üzerine işten çıkarılmazsam, vazifeden affedilmezsem, şu dakikada bu işte meşgulüm." "Otomobillere binerken karşılama töreni denizde hazırlamıştık," dedi. "Şimdi hep beraber sahile gidelim, orada tören yapıldıktan sonra istirahat edersiniz." Sonu.